Bugünkü konuğumuz belki en tanınmış Türk kökenli Avustralyalılardan olan Sarah Hennessy ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Didem Erol. Sydney'de dünyaya gözlerini açmış ve küçük yaşta başladığı dans ve tiyatroya, ileri yıllarda Londra'da aldığı eğitimle devam etmiş ve sonrasında Türkiye'yi Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etmiş Didem Erol'u, Türk televizyonlarını takip eden dinleyicilerimiz Avrupa Yakası veya Emret Komutanım gibi dizilerden hatırlayacaktır. 2009 yılında Los Angeles'a taşınıp oyunculuk kariyerini film dünyasının kalbinde sürdürmeye devam eden Didem Erol ile hem Türkiye macerasını hem de yapımcılığını da üstlendiği Amerika'da 14 Ocak'ta vizyona girecek yeni filmini konuştuk. Teşekkürler röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için.
Ne demek, Avustralya deyince böyle bir hem ülkemi özledim hem oradaki Türklerle böyle bağlantıda olmak falan tabii ki hoşuma gidiyor. Çünkü orası benim memleketim. Orada doğdum büyüdüm.
Ülkem diyorsunuz, dikkatimi çekti.
Orada doğdum büyüdüm ben. Yeah, I still call Australia home.
Harika. Peki takip ediyor musunuz Avustralya'yı?
Avustralya'yı takip ediyorum tabii ki. Yani ama işte haberlerde, sosyal medyada. Arkadaşlarım hala orada. İşte okula gittim bütün arkadaşlarım. Onlar Facebook'un en sevdiğim taraflarından birisi o. Çünkü başka türlü dünyanın dört bir tarafında. Çünkü okula hem Avustralya'da gittim hem Londra'da gittim. İkisinde de okul arkadaşlarım var. Türkiye'de arkadaşlarım var. Ben Los Angeles'tayım. Ailemin yarısı Türkiye'de, yarısı Avustralya'da. Kardeşim orada mesela.
Kaç yaşında Türkiye'ye taşınmaya karar vermiştiniz?
19 yaşında.
Peki bu kararın sebebi neydi?
Yani annemi özledim biraz. Annem, ben 12 yaşındayken döndü. Ondan sonra annemle geldim, 1-2 sene kaldım. O zaman Türkiye'ye ben çok alışamamıştım. Sonra geri döndüm. Babamın yanına döndüm. 19 yaşında annemi ziyaret etmek amaçlı döndüm. Aslında benim niyetim kalmak değildi Türkiye'de. Bir süre kaldım. Sonra televizyonda çalışmaya başladım. Sonra Türkiye Güzellik Yarışması'nda işte Türkiye'yi temsil etme şansım oldu. Dolayısıyla gidiş o gidiş, bir daha dönemedim. Tabii ki daha sonra ziyaret amaçlı döndüm ama temelli dönemedim. Özlüyorum, çok özlüyorum. Yani dünyada pek çok yerde yaşadım. Dünyanın çok güzel yerlerini gördüm, gezdim. Çalışma imkanım oldu ama Sydney ve Avustralya bambaşka bir yer.
Harika. Şu anda San Francisco'da yaşıyorsunuz sanırım.
Yok, Los Angeles'ta
yaşıyorum. Los Angeles'ta yaşıyorsunuz. Aslında evet. İklimi benzer derler genelde.
Çok benziyor, evet. İşin enteresanı, bana çok soruyorlar işte, hani nereyi daha çok seviyorsun, nereyi daha çok özlüyorsun. Diyorum memleketim Avustralya, orada doğdum, çocukluğum orada geçti. Çocukluğumun en güzel yerlerinde hep Avustralya var. Ve gittiğim her yerde Avustralya'yı çok özledim. Çok böyle vatan hasreti derler ya, ben Avustralya'ya vatan hasreti çektim. Özlemediğim tek yer, yani çok fazla özlemediğim tek yer burası. Çünkü çok benziyor. Her yer okyanus, iklimi benziyor. İşte eukaliptüs ağaçları var her yerde. Koala ayımız yok yalnız. Biz yaşam tarzı benziyor. Herkes çok sağlıklı yaşıyor. İşte spor, fitness, işte sağlıklı beslenme. Burada yabancılık çekmiyorum hiç.
Türkiye'ye ilk taşındığınızda en çok zorlandığınız şey ne olmuştu? Özellikle sanat dünyasında bir insan olarak.
Oo, çok derin bir soru. Türkiye'de benim bulunduğum, ilk gittiğim zamanlarda herhangi bir dizi veya oyunculuk piyasası yoktu. Mankenlik ajansları bizi oyunculuk görüşmelerine, işte reklam, televizyon, film görüşmelerine gönderilirdi. Dolayısıyla Türkiye'de o zamanlarda çok fazla bir koruma mekanizması, işte yani oyuncunun menajeri, işte avukatı, ajansı, böyle bir koruma çemberine alınır mesela Amerika'da oyuncular. Çünkü böyle bir piyasa var. Türkiye'de öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla her şeyi deneme ve yanılma yöntemiyle öğrenmek durumunda kaldık. Türkiye'yi bilmeyen birisi için ve genç ve güzel bir kadın için Türkiye tehlikeli bir yerdi o zamanlar. Çok tehlikeli bir yerdi. Mesela ben Türkiye'ye ilk bu işlere başladığımda, ismi lazım değil, önemli bir reklam ajansı sahibiydi. O dönemin çok önemli bir insanıydı. Kızım sen ne yapıyorsun dedi bana. Dedim ben Avustralyalı bir genç kadınım. Kendim çalışıyorum, kazanıyorum, ayaklarım üzerinde duruyorum. Hani bağımsız, böyle güçlü, evet, bir kadınım. Dedi ki sende dedi deli cesareti var dedi. Türkiye'de hiçbir kadın da dedi bu şeyleri arkasında güçlü kuvvetli biri olmadan denemez, yapmaz dedi. Bana çok yabancı geldi bu lisan yani. Ne diyor bu falan? Çünkü Avustralyalı mentalitesiyle gidiyorsun.
O yüzden merak ediyorum zaten. Evet.
Avustralya'da kadın hakları diye bir şey var. Yani hiç kimse öyle bir tehditte veya teklifte bulunamaz sana. Yani bir protection var orada. Türkiye'de yok. Dolayısıyla kendi kendimi öğrenmek ve kendimi korumayı öğrenmek ve kollamak zorunda kaldım. Biraz şanslıydım çünkü ailemde politikayla uğraşan insanlar vardı, önemli politikacılar vardı. Bir iki defa çok zorlandım. Yani bu kadar net bir şekilde, yani yoksa işini kaybedersin deniyor sana. Dolayısıyla daha sonra ailemdeki insanlara telefon açıp ya ben çok artık zorlandım, çok sıkıştım, bu konuya bir el atar mısınız diye rica ettim. Onlar da daha yüksek makamlardaki insanlara telefon açıp bu kıza dokunmayacaksınız denildi.
Bu yapıldı yani, bu inanılmaz.
Yapıldı. Yapıldı. Yani bunu filmlerde falan görüyorsunuz, hikaye gibi geliyor ama değil. Ama şimdiki Türkiye çok farklı. Çünkü Türkiye'de artık bir dizi piyasası var. Ve oyuncuların menajerleri, işte ajansları, işte basın sorumluları ve avukatları ve sistem var. Dolayısıyla artık o kadar kolay değil. Daha profesyonel işliyor bir takım işler. Ama yani Avustralya'dan gelmiş bir insan mentalitesiyle çok sudan çıkmış balıktım. Çok sudan çıkmış balıktım.
Evet, özellikle kültürel olarak tahmin edebiliyorum. Burada
Çok.
mesela gösterişle ilgili şeyler de biraz değişiktir. Yani insanların kendini gösterme
Çok.
durumu.
Çok. O konularda hala biraz, yani ben mesela Sydney'de doğdum, büyüdüm ama Perth'te de yaşadık 3 yıl boyunca. Perth'te oturduğumuz ev bizim Alan Bond mıydı ismi? Alan Bond'dan 3 ev yukarıdaydı. Yani o zamanlar Australia's Cup'ı almıştı. Yani Avustralya'nın işte en zengin 3-5 insanından biriydi, öyle diyelim. Adam her hafta sonu süpermarkette biz short tişört, parmak arası flip-flops süpermarkette trolisinin arkasında kendi alışverişini yaparken görürdük ve çok normaldi bizim için yani. Türkiye'nin en zengin ailelerinin çoğunu tanıyorum ben. 3-5 tane yardımcı, 3-5 tane koruma, şoför, yardımcı, asistan. Hani böyle geziyorlar. Çok değişik bir kültür. Çok değişik bir kültür. Yani bizde mesela Avustralya'da mütevazi olmak güzel bir ahlaktır. Önemli bir şeydir. Ben öyle öğrendim, öyle büyüdüm. Bana Türkiye'de mesela ilk gittiğimde çok ünlendiğimde, ki Türkiye'de yurt dışında film çeken 3-5 kişiden biriyim yani. Hani ben varım, Haluk Bilginer var, çok önemli yıldızlarla. Mesela Oscar ödüllü oyuncularla oynadım, Oscar ödüllü yönetmenlerle oynadım ben. Ve bana işte röportaj yapacağım Türk basın mensubu arkadaşlar, ya siz ne kadar mütevazisiniz? Hani Türkiye'deki oyuncular, hani bir iki tane dizide oynayan oyuncular bize acayip kötü davranıyorlar yani. Hani insan yerine bile koymuyorlar. Siz bu kadar iş yapıyorsunuz, nasıl bu kadar mütevazi davranıyorsunuz diye sorduklarında hep şey derdim. Yani yaptığım iş hayat kurtarmak değil. Kansere tedavi bulmadım.
Evet.
Beyin cerrahı değilim. Yaptığım iş insanları eğlendirmek veya insanları duygulandırmak, insanları düşündürmek. Dolayısıyla bu kadar yani abartacak bir şey görmüyorum ben. Bana dediler hep Türkiye'de çok mütevazi davranırsan seni öyle sanırlar dendi.
Evet.
Hakikaten sanırım öyle sandılar biraz. Türkiye'de biraz böyle bir şey, star oyuncu duruşu falan var. Onlar da bana yabancı geliyor. Çünkü ben mesela Amerika'da oyunculuk yaptım ve George Clooney'sinden Keanu Reeves'ine kadar herkese bir de röportaj da yaptım. Entertainment programı işte hazırlayıp sundum burada.
Onun haberim yoktu açıkçası.
Sunuculuk da yapıyorum çünkü ben. Bir sinema programı hazırlayıp sunduk ve aklınıza gelebilecek A-list'te bulunan bütün oyuncu ve yönetmenlerle röportaj yaptım. Yani Robert Redford'dan Guillermo del Toro'suna kadar, yani aklınıza gelebilecek Julianne Moore, Nick Nolte, yani aklıma gelmiyor bütün isimler ama Oprah
Hayır.
Winfrey ile röportajım var mesela.
Hakikaten.
Yani daha üstü yok. Daha üstü yok. Amerika'da da üstü yok. Ve hepsi o kadar mütevazi ve o kadar tatlılar ve onların duruşu bana daha yakın ve daha insancıl ve daha normal geldi. Türkiye'de biraz sıkıntı çektim, öyle diyelim. Çünkü kendimi anlatmakla ilgili sıkıntı çektim. Çünkü kendimi olduğum gibi anlatmayı ve mütevazi ve yani dostça davranmayı tercih ettim bütün basın mensuplarına. Türkiye'de böyle davranırsanız biraz, nasıl diyeyim, değişik davranıyorlar size.
Türkiye'de sanat dünyasında yıllarınızı geçirdiniz. Parçası olduğunuz projelerden en favoriniz hangisiydi?
Avrupa Yakası'ydı tabii ki. Avrupa Yakası Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı sitcomuydu. Hala bile şu an tekrarları yayınlanıyor ve tekrarları günün rating listelerinde ilk 10'a giriyor. Hem çok iyi yazılmış hem çok muhteşem oyuncularla bir arada olma fırsatı yakaladık. Dolayısıyla bende yeri çok başkadır.
Peki son günlerde bir film çektiğinizi paylaştınız sosyal medya hesabınızda. Bu proje hakkında bize bilgi paylaşabilir misiniz?
Tabii ki The Surprise Visit filmin ismi, sürpriz ziyaret. Filmin yapımcısı da benim. Hikaye de bana ait. Şimdi yapımcılığın değişik fazlarında çalıştım hep. İşte pre-production'dı veya işte production'da hiçbir zaman bir filmi başından sonuna kadar kendim yapımcılığını yapmadım bugüne kadar. Dolayısıyla yapımcı olarak hani 20-25 yıldır oyunculuk yapıyorum ama yapımcı olarak ilk kendi filmim. Hikaye bana ait. Ve başrollerden birini yine ben oynuyorum.
Harika.
Dolayısıyla heyecanlıyım. Kendi bebeğim çünkü.
Peki ne aşamada bu proje şu anda?
Ne aşamada şu an? Filmi çektik, post production'ı bitirdik. Ondan sonra ve büyük bir distribütör aldı dağıtımını. Vertical Entertainment diye. O bizi çok mutlu etti. Çünkü onların şirketinde işte Mark Wahlberg filmleri var. Harvey Keitel filmleri var. Yani aradaki en küçük film bizim filmimiz. Yani inanmasalar niye üzerinde para veya vakit veya enerji harcasınlar. Dolayısıyla bizi çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Filmimiz 14 Ocak'ta gösterime giriyor Amerika'da. Sayılı sinemalarda gösterime giriyor. Tabii sinemalarda gösterime girmesi çok heyecanlı. Çünkü normalde bir yapımcının ilk filmi biraz çöp olur. Çünkü hani deneme yanılma yöntemiyle biraz öğreniyorsunuz işleri. Dolayısıyla hem ilk filmim hem büyük güzel bir şirket aldı filmimizi. Hem sinemalarda gösterime giriyor. Oradan da sonra işte VOD, Video On Demand, işte ya Netflix ya işte Amazon Prime gibi bir yere gidecek büyük bir ihtimal. Heyecanlıyız.
Umarım biz de burada Avustralya'da seyredebiliriz.
Ya isterim çok çünkü hani dediğim gibi doğduğum büyüdüğüm ülke, oradaki Türklerle veya Avustralyalılarla bağlantıda kalmak benim için önemli. Çok isterim.
Kısaca bahsedebilir misiniz filmin konusu hakkında?
Film thriller, bir gerilim filmi. Gerçek olaylardan yola çıktık. Estate'in bakımını yapan işte artık kahyası mı diyelim bir adam, oğlu ve oğlunun kız arkadaşı uyuşturucu bağımlısı. Bunlar bir hafta sonu evin hanımı evde yokken eve girip uyuşturucu için parası için hırsızlık yapmaya kalkıyorlar. Evin boş olduğunu addederek yalnız evin hanımının kızı ziyarete geliyor, annesini ziyarete geliyor. Bir sürpriz ziyaret için evi ziyarete geliyor. Ama anne yok. Tabii önceden aramıyorlar, haber vermiyorlar sürpriz ziyaret olduğu için. Evin hanımının kızı benim. Bir gece yarısı evimde hırsızlarla burun buruna geliyorum. Artık devamı için izleyeceksiniz, öyle diyelim. Bir survival filmi, yani bir hayatta kalma hikayesi anlatıyor film. Eric Roberts oynuyor filmde. Eric Roberts evin kahyasını oynuyor. Yani uyuşturucu müptelası olan çocuğun babasını oynuyor. Julie Roberts'ın biliyorsunuz abisi. O da Oscar'a aday olmuş, Golden Globe'a aday olmuş bir oyuncu. Çok önemli de bir oyuncu. Çok filmlerde yer alan. CV'si çok kabarık bir oyuncu. Öyle
bir yapımcı
diyelim.
Olarak tabii bundan bir de siz kendiniz sorumluydunuz sanırım bu seçimlerde. Evet. Oyuncu seçimlerde.
Evet. Evet. Evet. Oyuncu kastı, filmin kastını da ben yaptım.
Filminizin ismini bir daha alalım.
The Surprise Visit. Sürpriz ziyaret.
Sürpriz ziyaret Türkçesi. Umarım izleme şansımız olur. Didem Hanım, çok teşekkür ederim röportaj için.
Ben çok teşekkür ederim. Memleketimdeki Türklerle tekrar kontakta kalmayı sağladığınız için, onlara ulaşmamı sağladığınız için ben teşekkür ederim.